Faber, sanki bir uykudan uyanmış gibi başını salladı. Montag, biraz paran var mı? Biraz, 400-500 dolar. Neden? Getir onu. Yarım yüzyıl önce bizim okul notlarını basan bir adam tanıyorum. O yıl yeni ders yılına başlamak için sınıfa girip Aiskilos'tan 10 yıla kadar tiyatroyu öğrenmek isteyen tek bir öğrenci bulduğum yıldı. Görüyor musun? Buzdan yapılmış harikulade bir heykelin güneşte erinmesine ne kadar benziyor. Gazetelerin tıpkı muazzam güveler gibi ölmelerini izledim. Kimse onları geri istemedi. Kimse onları özlemedi. Sadece tutkulu dudakları, karna inen yumrukları okuyan insanlara sahip olmanın ne kadar avantajlı olduğunu görünce devlet, durumu sizin ateş yiyenlerinizle çevreledi. İşte böyle Montag. Orada işsiz bir matbaacı var. Birkaç kitapla başlayabiliriz. Savaşın başlayarak bu düzeni bozmasını ve ihtiyacımız olan itilimi bize vermesini bekleriz. Birkaç bomba ve evlerin duvarlarındaki aileler tıpkı palyaço fareler gibi susacaktır. Sessizlikte bizim sahne fısıltılarımız işe yarayabilir. İkisi de masanın üzerindeki kitaba bakarak ayakta durdular. Hatırlamaya çalıştım, dedi Montag. Fakat kahretsin, başımı çevirdiğim anda hepsi kayboldu. Tanrım, yüzbaşıya bir şeyler söylemeyi ne kadar istiyorum. Yeterince okumuş olduğu için bütün yanıtları biliyor. Ya da öyle görünüyor. Sesi tıpkı tereyağı gibi. Korkarım, bana aynı konuştuğum şekilde yanıt verecek. Sadece bir hafta önce bir gaz yağı hortumunu pompalarken, Tanrım, ne eğlence diye düşünüyordum. Yaşlı adam başını salladı. Yapmayanlar yakmalıdırlar. Bu tarih kadar ve gençlerin suç işlemesi kadar eskidir. Yani ben de mi öyleyim? Ondan biraz hepimizin içinde vardır. Montag ön kapıya doğru yürüdü. İtfaiye yüzbaşısıyla ilgili olarak bana bu gece bir şekilde yardım edebilir misin? Yağmurdan korunmak için bir şemsiyeye ihtiyacım var. Eğer yüzbaşıya bir daha yakalanırsam boğulmaktan korkuyorum. İhtiyar adam bir şey söylemedi. Fakat sinirli bir ifadeyle yatak odasına baktı. Montag bu bakışı yakaladı. Evet. İhtiyar adam derin bir nefes aldı, tuttu ve bıraktı. Bir nefes daha aldı. Gözleri yumulu, ağzı kapalıydı. Sonunda nefesini salıverdi. Montag. İhtiyar sonunda dönerek, gel, dedi. Aslında evimden çıkıp gitmene ses çıkarmamam gerekirdi. Ben korkak yaşlı bir aptalım. Faber yatak odasının kapısını açtı. Ve Montag'ı üzerinde bir takım metal aletlerin, mikroskobik saç inceliğinde tellerin, minicik halkaların, bobinlerin ve kristaller karmaşasının üzerinde olduğu bir masa bulunan küçük bir odaya aldı. ''Nedir bu?'' diye Montag sordu. ''Benim müthiş korkaklığımın kanıtları. Uzun yıllar duvarların üstüne düş gücümle hayaller yansıtarak tek başıma yaşadım.'' Elektronik ile radyo yayınlarıyla uğraşmak hobimdi. Korkaklığım öylesine bir tutku haline gelmişti ki, onun gölgesinde yaşayan devrimci ruhu tamamlayabilmek için şunu yapmaya zorlandım. Bir A22 kurşunundan daha büyük olmayan küçük bir yeşil maden nesneyi aldı. Bunu kendi paramla yaptım. Nasıl mı? Elbette işsiz ve tehlikeli bir entelektüel için en son sığınak olan borsada oynadım. Evet. Borsada oynadım, bunu yaptım ve bekledim. Yaşamımın yarısı boyunca titreyerek birisinin benimle konuşmasını bekledim. Kimseyle konuşmaya cesaret edemedim. Parkta birlikte oturduğumuz o gün, senin ya ateşle ya da dostlukla bir gün bana uğrayacağını biliyordum. Ama hangisi olacağını kestirmek zordu. Bu küçük şey elimde aylardır hazırdı. Fakat az daha gitmene izin verecektim. İşte bu kadar korkuyorum. Deniz kabuğu radyosuna benziyor. Biraz daha fazlası. Eğer kulağına koyacak olursan o dinler Montag. Evimde rahatça oturup korkmuş kemiklerimi ısıtırken itfaiyecinin sözlerini duyup çözümleyebilirim. Hiçbir tehlikeye girmeden zayıf noktalarını bulabilirim. Kovanında güvenlikte olan kraliçe arı olurum. Sen de benim sondam, yürüyen kulaklarım olursun. Sonunda şehrin bütün bölgelerine değişik adamlarla kulaklar koyabilirim. Dinler ve değerlendiririm. Eğer sondalar ölürlerse gene de evimde, korkumu azami rahatlık ve en düşük riskle besleyerek güvende olurum. Ne kadar güvende oynadığımı, ne kadar aşağılık biri olduğumu görüyor musun? Montag yeşil kurşunu kulağına yerleştirdi. İhtiyar adam da benzer bir nesneyi kendi kulağına koydu ve dudaklarını oynattı. Montag. Ses Montag'ın kafasının içindeydi. Seni duyuyorum. Yaşlı adam güldü. Senin sesin de iyi geliyor, diye Faber fısıldadı. Fakat Montag'ın kafasındaki ses netti. Zamanı geldiğinde itfaiye binasına git. Seninle birlikte olacağım. Yüzbaşı Beatty'yi birlikte dinleyelim. O da bizden biri olabilir. Tanrı bilir. Sana vereceğin yanıtları söyleyeceğim. Ona iyi bir gösteri sunacağız. Bu elektronik korkaklığımdan dolayı benden tiksiniyor musun? Seni karanlığa yollarken burada lanet kulaklarımla geriden kafanın kopartılmasını izliyorum. Montag Kitab-ı Mukaddes'i ihtiyar adamın ellerine tutuştururken "Hepimiz yapacağımızı yaparız." dedi. İşte, bunun yerine bir başkasını vermeye çalışacağım. Yarın. İşsiz basımcıyı göreceğim. Evet, hiç olmazsa bu kadarını yapabilirim. İyi geceler profesör. İyi geceler değil. Gecenin geri kalan bölümünde seninle beraber olacağım. Ve bana ihtiyacın olduğu zaman kulağında hafif bir karıncalanma olacak. Fakat gene de iyi geceler ve iyi şanslar. Kapı açılıp kapandı. Montag yeniden karanlık caddede dünyaya bakıyordu. O gece gökyüzünden savaşın gittikçe yaklaştığını hissedebilirdiniz. Bulutların kenara çekilip yeniden gelmesi ve yıldızların tıpkı düşman diskleri gibi milyonlarcasının bulutların arasında yüzmesi ve gökyüzünün sanki şehrin üstüne düşerek şehri tebeşir tozuna döndüreceği hissi ve ayın kırmızı bir ateş gibi yükselişi. Gece işte böyle hisler uyandırıyordu. Montag metrodan cebinde parayla çıktı. Her gece açık olan ve robot gişe memurlarının hizmet verdiği bankaya uğramıştı. Ve yürürken bir kulağındaki deniz kabuğunu dinliyordu. 1 milyon insanı seferber ettik. Eğer savaş başlarsa zaferi çabuk kazanacağız. Sesin yerini hızla bir müzik kapladı. Ses gitmişti. 10 milyon insan seferber edildi, diye Faber fısıldadı diğer kulağına. Ama 1 milyon diyor. Bu daha uygun. Faber. Evet. Ben düşünmüyorum. Sadece bana söyleneni yapıyorum. Bana parayı al dedin, aldım. Bunu aslında kendim düşünmedim. Ne zaman bazı şeyleri kendi düşünceme göre halletmeye başlayacağım? Az önce söylediklerinle başladın bile. Bu konuda bana güvenmen gerek. Diğerlerine de güvenmiştim. Evet, ve nereye gittiğimize bak. Bir süre kör gibi dolaşmak zorundasın. İşte sana tutunman için kolum. Sadece bana ne yapacağımın söylenmesi için taraf değiştirmek istemiyorum. Eğer böyle yapacaksam, değiştirmek için bir neden yok. Akıllandın bile. Montag, ayaklarının onu kaldırım boyunca evine doğru götürmekte olduğunu hissetti. Konuşmaya devam et. Okumamı ister misin? Okurum. Böylece sen de hatırlarsın. Geceleri sadece 5 saat uyurum. Yapacak bir şey yok. Yani eğer istersen geceleri yatarken sana kitap okurum. Uyurken bile olsa eğer birisi kulağımıza fısıldarsa alınan bilgilerin saklandığı söylenir. Evet. İşte gece şehrin çok uzaklarından bir sayfa çevrilişinin belli belirsiz fısıltısı. Eyüp kitabı. Montag dudakları hafifçe kımıldayarak yürürken ay gökyüzünde yükseldi. Saat 9'da hafif bir akşam yemeği yerken ön kapı koridorda çınladı. Mildred tıpkı Vezüv'ün patlamasından kaçan bir yerli gibi oturma odasından fırladı. Bayan Phelps ve Bayan Bowes ön kapıdan girerek ellerinde martinilerle volkanın ağzında kayboldular. Montag yemek yemeyi bıraktı. Kadınlar binlerce kez şıngırdayan dev bir avize gibiydiler. Onların Cheshire kedisi gülümsemelerinin evin duvarlarında yandığını görebiliyordu. Ve şimdi de gürültünün üzerinden birbirlerine bağırıyorlardı. Montag, yiyeceği hala ağzında olarak kendisini oturma odasının kapısında buldu. Herkes ne kadar da hoş görünüyor. Hoş. Çok iyi görünüyorsun, Millie. İyi. Herkes harika görünüyor. Harika. Montag durup onları izledi. Sabır, diye fısıldadı Faber. Montag neredeyse kendisine, ben burada olmamalıydım, diye fısıldadı. Parayla birlikte sana dönüyor olmalıydım. Yarın yeterli zamanın olur, dikkatli ol. Bu gösteri ne fevkalade değil mi? Diye Mildred haykırdı. Fevkalade. Duvarlardan birinde bir kadın gülümsedi ve aynı anda portakal suyunu içti. Montag anlamsızca her ikisini birden nasıl yapıyor diye düşündü. Diğer duvarlarda aynı kadının X ışınları, alınan dinçleştirici içeceğin onun güzel midesine kasılmalarla yaptığı yolculuğu gösteriyordu. Birden oda bir roketin üzerinde bulutlara doğru fırladı ve sonra mavi balıkların kırmızı ve sarı balıkları yediği limon yeşili bir denize daldı. Bir dakika sonra üç beyaz çizgi film palyaçosu muazzam içten kahkahalar eşliğinde birbirlerinin kol ve bacaklarını kestiler. İki dakika daha sürdü bu. Sonra da oda şehrinden dışarı fırlayarak jet arabaların birbirlerine kuvvetle çarpıp, sonra gerileyerek, tekrar hızla çarparak çılgınca dolandığı bir alana geldi. Montag birkaç vücudun havada uçtuğunu gördü. Millie, şunu gördün mü? Gördüm, gördüm. Montag odanın duvarlarına yaklaştı ve ana düğmeyi kapattı. Hayaller, tıpkı isterik bir balığın içinde olduğu dev bir kavanozun suyunun bir anda boşaltılması gibi süzülüp gitti. Üç kadın yavaşça dönerek Montag'a önce gizleyemedikleri bir huzursuzluk, sonra da hoşnutsuzlukla baktılar. "Savaşın ne zaman başlayacağını düşünüyorsunuz?" dedi Montag. Kocalarınızın bu gece burada olmadığını görüyorum. Ah, onlar gelip giderler, gelip giderler, dedi Bayan Phelps. Gir Finnegan, çık Finnegan. Ordu Pete'i dün çağırdı. Gelecek hafta geri gelecek. Ordu öyle dedi. Hızlı savaş. 48 saatte dediler. Herkes eve dönecek. İşte ordu böyle söyledi. Hızlı savaş. Pete dün aradı ve gelecek hafta döneceğini söyledi. Hızlı. Üç kadın huzursuzlukla kımıldandılar ve sinirli bir şekilde boş, çamur renkli duvara baktılar. Kaygılanmıyorum, dedi Bayan Phelps. Kaygılanmayı Pete'e bıraktım. Kıkır kıkır güldü. Bütün kaygıları kendime değil, Pete'e bırakıyorum. Kaygılanmıyorum. Evet, dedi Millie. Bırakalım kaygılanan Pete olsun. Her zaman başkasının kocası ölür derler. Bunu ben de duydum. Hiç savaşta ölmüş bir adam tanımıyorum. Geçen hafta Gloria'nın kocasını olduğu gibi, binadan atlayarak. Evet, fakat savaşlardan hayır. Savaşlardan hayır, dedi Bayan Phelps. Her neyse, Pete ve ben her zaman gözyaşı ve buna benzer şey yok deriz. Bu her birimizin üçüncü evliliği ve ikimiz de bağımsızız. Her zaman dediğimiz gibi bağımsız olun. Pete, eğer ölecek olursam hayatını yaşamaya devam et. Ağlama, yeniden evlen ve beni düşünme dedi. Bu bana şeyi hatırlattı, dedi Mildred. Dün geceki Clara Dow'un 5 dakikalık öyküsünü duvarda izledin mi? İşte hepsi bu kadın hakkındaydı ve... Montag hiçbir şey söylemedi. Fakat durup, tıpkı çocukluğunda garip bir kilisede gördüğü azizlerin yüzlerine baktığı gibi kadınların yüzlerine baktı. O garip yaratıkların emayelenmiş yüzleri ona bir şey ifade etmemişti. Oysa onlarla konuşarak o kilisede uzun süre kalmış, o dinden olmaya çalışmış, o dinin ne olduğunu anlamaya çalışmış ve porselen gözlü, kan yakutu dudaklı rengarenk erkeklerin ve kadınların anlamlarından etkilenmiş hissedebilmek için ciğerlerini ve dolayısıyla kanını o yerin özel tütsüsüyle, tozuyla doldurmuştu. Fakat hiçbir şey olmamıştı. Hiçbir şey. Bu tıpkı bir dükkandan diğerine geçip parasının tuhaf ve kullanılmaz olduğunu görmek gibiydi. Ve elleriyle tahta, alçı ve çamura dokunduğu zaman tutkusu soğumuştu. İşte şimdi de kendi oturma odasında, bakışlarının altındaki kadınlar iskembelerinde kımıldıyorlar, sigara yakıp dumanını havaya üflüyorlar, güneşin yaktığı saçlarına dokunuyor ve parıldayan tırnaklarını sanki Montag'ın gözlerinden ateş almışlar gibi inceliyorlardı. Yüzleri sessizlikten huzursuzlaşıyordu. Yemeğinin son lokmasını yutarken Montag'ın çıkardığı sese doğru eğildiler. Onun hızlı soluklarını dinlediler. Odanın 3 boş duvarı artık uyuyan devlerin rüyalardan yoksun soluk alınlarına benziyordu. Montag bu göze batan bu 3 alına dokunacak olsa parmak uçlarında onların tuzlu terini hissedeceğini sandı. Terleme, kadınların içindeki işitilemeyen titremelerin yarattığı gerginlik ateşi ve sessizlikle birleşti. Her an tıslayabilir, uzun ve tükürükler saçan bir tıslamayla patlayabilirlerdi. Montag dudaklarını kıpırdattı. Konuşalım. Kadınlar irkildiler ve ona baktılar. Çocuklarınız nasıl Bayan Phelps? Diye sordu. Bayan Phelps bu adama neden kızgın olduğuna pek emin olamadan, çocuğum olmadığını biliyorsunuz. Aklı başında olan hiç kimse, Tanrı biliyor ya, çocuk sahibi olmaz, dedi. Bence öyle değil, dedi Bayan Bowles. Sezaryen ameliyatla 2 çocuğum oldu. Bir bebek için o kadar acı çekmeye gerek yok. Dünya üremeyi sürdürmeli, biliyorsunuz, ırk devam etmeli. Ayrıca bazen size çok benziyorlar ve bu da çok hoş. 2 sezaryen işi bitirdi. Evet efendim. Oh, doktorum sezaryen gerekli değil. Kalçaların yeterli. Her şey normal dedi. Ama ben ısrar ettim. Sezaryen olsun olmasın. Çocuklar yıkıcıdır. Aklını kaçırmış olmalısın, dedi Bayan Phelps. Çocukları 10 günün 9'unda bir okula sepetledim. Ayda 3 gün eve geldiklerinde onlara katlanıyorum. O kadar da kötü değil. Onları oturma odasına atarsın ve düğmeyi çevirirsin. Tıpkı çamaşır yıkamak gibi. Kirli çamaşırları doldur ve kapağı kapat. Bayan Bowles kıkırdadı. Beni öptükleri kadar kısa sürede şutlarlardı. Tanrı'ya şükür geri tekme atabiliyorum. Kadınlar gülerken dillerini çıkardılar. Mildred bir an oturdu. Ve sonra Montag'ın hala kapının girişinde olduğunu görünce ellerini çırptı. Hadi, Guy'ı mutlu etmek için politikadan konuşalım. İyi olur, dedi Bayan Bowles. Geçen seçimde herkes gibi Başkan Noble'a oy verdim. Bence o gelmiş geçmiş başkanlar içinde en yakışıklı olanı. Ah, ya ona karşı öne sürülen adam? O kadar değildi, değil mi? Ufak tefek ve gösterişsiz. Sık sık tıraş olmuyor ya da saçlarını düzgün taramıyordu. Onu yarıştan dışarı iten şeyler neydi? Küçücük kısa bir adamı uzun boylu bir adamla yarıştıramazsınız. Ayrıca lafı geveliyordu. Konuşmasının yarısını işitemiyordum ve işittiğim sözleri de anlamıyordum. Ayrıca şişmandı ve onu örtecek şekilde de giyinmiyordu. Büyük çoğunluğun Winston Noble'ı seçmesine şaşırmamak gerek. İsimleri de etkili oldu. Winston Noble ile Hubert Hogg'ı 10 saniye karşılaştırın. Hemen sonucu tahmin edebilirsiniz. Lanet olsun, diye Montag haykırdı. Hogg ve Noble hakkında ne biliyorsunuz ki? Niye? 6 aydan az bir süre önce oturma odasının duvarındaydılar. Bir tanesi durmadan burnunu çekip duruyordu. Bu da beni sinir ediyordu. Evet Bay Montag, dedi Bayan Phelps. Bizden böyle bir adama oy vermemizi mi istiyorsunuz? Mildred, Montag'a zehir zemberek bir bakış attı. Artık şu kapıdan çekil Guy, dedi. Ve bizi sinirlendirme. Fakat Montag'ın gitmesiyle elinde bir kitapla dönmesi bir oldu. Guy! Hepsine lanet olsun. Hepsine lanet olsun. Lanet! O elinde olan şey bir kitap değil mi? Bugünlerde bütün özel eğitimlerin filmlerle yapıldığını sanıyordum. Bayan Phelps gözlerini kırpıştırdı. İtfaiye teorisi mi okuyorsunuz? Teorinin cehenneme kadar yolu var, dedi Montag. Bu şiir. Montag, diye bir fısıltı. Beni rahat bırak. Montag büyük bir kükreme, vızıltı ve uluma çemberi içinde dönüyormuş gibi hissetti kendini. Montag, dur, sakın. Onları duydun mu? Bu canavarların canavarlar hakkındaki konuşmalarını duydun mu? Ah, Tanrım! İnsanlar hakkındaki, kendi çocukları ve kendileri hakkındaki anlamsız konuşmaları, kocalarından bahsediş şekilleri ve savaştan bahsediş şekilleri. Kahretsin! Burada onlara inanamadan durdum. Herhangi bir savaşla ilgili olarak hiçbir şey söylemedim. Bunu size hatırlatırım, dedi Bayan Phelps. Şiir mi? Nefret ederim, dedi Bayan Bowles. Hiç okudunuz mu? Montag. Faber'in sesi onu adeta tırmaladı. Her şeyi berbat edeceksin. Kapat çeneni, seni aptal. Üç kadın da ayağa kalkmıştı. Oturun. Oturdular. Ben eve gidiyorum, diye Bayan Bowles titrek bir sesle konuştu. Montag, Montag, lütfen Tanrı adına ne yapmak istiyorsun, diye Faber yalvardı. Neden şu küçük kitabından bize bir şiir okumuyorsun, diye Bayan Phelps başıyla işaret etti. Sanırım oldukça ilginç olacak. Bu doğru değil, diye Bayan Bowles haykırdı. Bunu yapamayız. Şey, Bay Montag'a baksana, o istiyor. İstediğini biliyorum. Eğer tatlılıkla dinlersek Bay Montag mutlu olur. Biz de sonra başka şeyler yapabiliriz. Sinirli bir şekilde çevrelerinde bulunan duvarlardaki uzun boşluğa baktı. Montag, eğer bunda ısrar edersen ben ayrılıyorum. Bırakıyorum, diye böcek kulağını dürtükledi. Bunun ne yararı var? Neyi kanıtlayacaksın? İçlerindeki cehennemi korkutup kaçıracağım. İşte bu. İçlerindeki canlı gün ışığını açığa çıkartacağım. Mildred boş havaya baktı. Şu anda Guy, kiminle konuşuyorsun? Beynine gümüş bir iğne saplandı. Montag, dinle. Sadece bir çıkış yolu var. Şaka yapmış gibi davran. İşi örtbas et, çılgın değilmişsin gibi davran. Sonra yakma makinene doğru yürü ve kitabı içine at. Mildred bunu daha önceden hissetmiş gibi titrek bir sesle, "Bayanlar," dedi. "Yılda bir kere her itfaiyeciye ne kadar saçma olduğunu ailesine göstermesi için eski günlerden bir kitabı evine getirmesi için izin verilir. Böyle bir şeyin sizi nasıl sinirli ve çılgın yapabileceğini düşünün. Guy'ın bu geceki sürprizi size bir örnek okuyarak bazı şeylerin nasıl karıştırılmış olduğunu göstermekti. Böylece hiçbirimiz küçük yaşlı kafalarımızı bu çerçöpe bir daha takmayalım. Değil mi sevgilim?" Kitabı avuçları arasında izdi. "Evet de." Ağzı Faber'inki gibi kımıldadı. "Evet." Mildred bir kahkaha ile kitabı kaptı. "İşte, şunu oku. Hayır, geri alıyorum. Şurada. Bugün yüksek sesle okuduğun komik bir tane var. Hanımlar, bir kelime bile anlamayacaksınız. Boş laflarla dolu. Hadi Guy, şu sayfa sevgilim." Açılmış olan sayfaya baktı. Kulağının içinde bir sinek hafifçe kanatlarını çırptı. Oku. Başlığı nedir canım? Dover sahili. Ağzı uyuşmuş gibiydi. Şimdi onu hoş ve berrak bir sesle oku. Yavaş git. Oda tutuşacak kadar sıcaktı. Montag'ın her tarafı alevlendi. Her tarafı buz gibiydi. Onlar boş bir çölün ortasında üç iskemleye oturmuşlar ve o ayakta duruyor, sallanıyordu. Ona dönmüşler, Bayan Phelps'in elbisesinin kenarlarını düzeltmeyi bitirmesini, sonra Bolson'un ellerini saçlarından çekmesini bekliyordu. Sonra alçak ve tutuk, fakat satırdan satıra geçtikçe daha güçlenen bir sesle okumaya başladı. Ve sesi çölü aşarak beyazlığa, oturan üç kadının etrafından büyük sıcak boşluğa yayıldı. Coşup taşardı eskiden inancın denizi. Dünya kumsallarının çevresine sarılmış, parlak, bir kuşağın kıvrımları gibi dururdu. Ama şimdi onun yalnız, uzun, hüzünlü kükreyişini duyuyorum. Gece rüzgarının soluğuna karşı çekilirken engin kıyılardan, dünyanın iç karartıcı, çıplak çakıl taşları üzerinden. Üç kadının altındaki sandalyeler gıcırdadı. Montag şiiri bitirmeye koyuldu. Ama sevgilim, biz dürüst olalım birbirimize. Öylesine. Çünkü çeşitli, öylesine güzel, öylesine yeni, düşlerin diyarı gibi duran önümüzde şu dünyanın ne sevinci var, ne sevgisi, ne de ışığı, ne güvenliği, ne huzuru var, ne de ızdıraba çaresi. Ve biz burada bilinçsiz orduların geceleyin çarpıştığı, birbirine karışmış savaş ve firar çığlıklarıyla dolu karanlık bir ovada gibiyiz. Bayan Phelps ağlıyordu. Çölün ortasındaki diğerleri, onun ağlaması hızlanırken nasıl yüzünü buruşturup biçimini bozduğunu izlediler. Ona ilişmeden, duygularını açığa vuruşuna şaşırarak seyrettiler onu. Kendini kontrol edemeyerek hıçkırdı. Montag bile afallamış, sarsılmıştı. "Şşş," dedi Mildred. "Bir şeyin yok Clara. Şimdi, Clara, kendine gel. Clara, neyin var?" Ben, dedi Bayan Phelps ağlayarak. "Bilmiyorum. Bilmiyorum, sadece bilmiyorum. Ah, ah." Bayan Bowles ayağa kalkarak ateş saçan gözlerle Montag'a baktı. "Gördünüz mü? Biliyordum. Kanıtlamak istediğim de buydu. Bunun olacağını biliyordum. Hep söylerim. Şiir ve gözyaşları, şiir ve intihar, ağlamak ve feci duygular, şiir ve hastalık, bütün bunlar duygusallık. Şimdi kendime kanıtladım. Kötüsünüz Bay Montag, kötüsünüz." "Faber, şimdi," dedi. Montag dönerek duvardaki bir açıklığa yürüdüğünü ve kitabı pirinç ızgaranın arasından içeride onu bekleyen alevlere attığını fark etti. "Aptalca sözler. Aptalca, aptalca incitici sözler," diyordu Bayan Bowles. "İnsanlar neden insanları incitmek ister? Dünyada yeterince incitecek şey yokmuş gibi. İnsanlara böyle zırıltılarla eziyet etmek zorunda mısınız?" "Clara, bak, Clara," diye Mildred onun kolunu çekerek yalvardı. "Hadi neşelenelim. Sen aileyi aç, şimdi gülelim ve mutlu olalım. Şimdi ağlamayı bırak, bir parti yapacağız." "Hayır," dedi Bayan Bowles. "Ben doğru evime yollanıyorum. Eğer benim evimi ve aileyi ziyaret etmek istersen ne âlâ. Fakat yaşadığım sürece bu itfaiyecinin çılgın evine bir daha gelmeyeceğim." "Evine git." Montag ona gözlerini dikti sakince. "Eve git ve boşanmış olduğun ilk kocanı düşün. Sonra bir jetle öldürülen ikinci kocanı. Sonra da beynini uçuran üçüncü kocanı düşün. Eve git ve başından geçen bir düzine kürtajı düşün. Eve git ve o lanet sezaryen ameliyatlarını ve senden nefret eden çocuklarını düşün. Eve git ve bütün bunların nasıl olduğunu ve önlemek için neler yaptığını düşün. Eve git, diye haykırdı. Seni ben yere yıkıp kapıdan dışarı fırlatmadan eve git. Kapılar çarpıldı ve ev bomboştu. Montag kirli kar rengi oturma odası duvarları arasında, kış havasının ortasında yapayalnız durdu. Banyodan su sesi geliyordu. Mildred'ın uyku tabletlerini eline düşürmek için yaptığı sallama sesini duydu. Budala Montag, budala, budala. Oh tanrım, seni çılgın budala. Kes sesini. Yeşil kurşunu kulağından çıkartıp cebine tıktı. Kurşun derinden cızırdadı. Budala, budala. Evi araştırdı ve kitapları Mildred'ın onları istiflediği yerde buzdolabının arkasında buldu. Bazıları kayıptı ve Montag onun evindeki dinamiti yok etmek için teker teker kendi işlemlerini yaptığını biliyordu. Fakat şimdi kızgın değildi. Sadece yorulmuştu ve kendine şaşıyordu. Kitapları arka bahçeye taşıdı. Sokak cidine yakın çalıların arasına sakladı. Sadece bu gecelik, diye düşündü. Mildred'ın diğerlerini de yakması olasılığına karşı. Eve geri dönerek, Mildred, diye karanlık yatak odasının kapısından seslendi. Hiç ses yoktu. Dışarıda, işine gitmek için çimenliği aşarken, Clarice McKillian'ın evinin ne kadar karanlık ve terk edilmiş olduğunu görmemeye çalıştı. Şehir merkezine, o müthiş hatasıyla birlikte büsbütün yalnız halde giderken, gecenin karanlığında konuşan tanıdık ve yumuşak bir sesin garip sıcaklığını ve güzelliğini aradı. Sadece daha birkaç saat geçmesine karşın, sanki Faber'i bir ömür boyu tanıyormuş gibi geliyordu. Şimdi artık kendisinin iki insan olduğunu biliyordu. Öncelikle kendisinin hiçbir şey bilmeyen, hatta kendisinin bir budala olduğunu bile bilmeyen, ancak biraz kuşkulanan Montag'tı. Ayrıca tıpkı bir trenin gece şehrin bir ucundan diğer ucuna kadar, uzun ve iğrenç tek bir hareketle soğuruluşu süresince, kendisiyle konuşan, yaşlı bir adam olduğunu biliyordu. İzleyen günlerde ve aysız gecelerde, ya da dünyanın üstünde ışıl ışıl bir ayın parladığı gecelerde